Ayrım 5. Leyla ile Mecnun. Nusret Özcan. Sayfa 67. Serin karanlıklarda bir ruh sızlıyor. Günler geçtikçe Leyla ile Kays'ın mektepte ve mektep dışındaki birbirlerini görmeleri yetmez oldu. Leyla, Kays'ı görmeden geçirdiği her ana yazıklanıyor ve derin bir hicrana kapılıyordu. Kays'ın ruhunu eşleyen bakışları onu rahat bırakmıyor, Nebiye'ye saatlerce Kays'a duyduğu sevgiden bahsediyordu. Nebiye gittikçe alevlendiğini gördüğü bu aşk hususunda Leyla'ya nasihatleri sırasında tedbirli olmayı tavsiye ediyordu. Nebiye de Kays'ın gözlerinin etkisinden kurtulamamıştı. Fakat duygularına Kays'tan bir karşılık gelemeyeceğini anladığından kalbini yatıştırmış ve bu iki sevgilinin sevgilerinden kendilerine bir pay çıkarmıştı. Leyla'nın Kays'la görüşmesi demek, onun da Kays'ı görmesi demekti. Leyla'nın Kays'tan uzak olduğu her an çektiği ızdırabı gayet iyi anlıyor, Leyla'ya hakiki bir yoldaşlık ediyordu. Kays, Leyla'nın güzelliğinin her gün bir başka yönünü keşfederek çıldıracak hale geldi. Leyla'nın her tavrında, her bakışında, her göz süzüşünde yeni bir güzellik buluyor ve bu güzelliğe her geçen gün bir kat daha vuruluyordu. Bu hem aynı hem de değişen, zenginleşen güzellikler karşısında Kays harap oluyor ve mektepten sonra ıssız köşelerde Leyla'yı düşünerek dolaşıyor, gece yarılarına kadar hanelerinin çiçekli bahçesinde yıldızları seyrederek hayaller kuruyordu. Kays'a göre güneş, Leyla'yı daha rahat görebilmesi için doğuyor, ay Leyla'dan ayrıldığı için sararıp soluyordu. Leyla bir gün Nebiye'nin telkiniyle Kays'a dargınmış gibi ilgisiz kaldı. Nebiye, Leyla'ya bunun Kays'ı kendini daha çok bağlayacağını da söyledi. Leyla bir müddet Kays'ın yüzüne bakmadı, ona gülmedi. Kays hiçbir şey anlayamadı. Leyla'yı üzecek hiçbir şey yapmamıştı. Kays bu düşünceyle kederlenip başını önüne eğdiği zaman Leyla gözlerini ondan ayıramadı. Kays'ın kapıldığı hüznü görünce kalbinde büyük bir şefkat uyanarak Kays'ı yeniden süzmeye başladı. Leyla'nın kendisine baktığını görünce yüzünde güldü. Açtı Kays'ın. Yalnız Leyla'nın niçin böyle davrandığını anlayamadı. Sormaya fırsat da bulamadığı için ertesi günlerde bunu unuttu gitti. Leyla, Kays'ın yaşadığı bu üzüntüye dayanamamış, bir daha Nebiye'nin benzer telkinlere kulak asmama kararı almıştı. Her ikisi de birbirlerinin üzerine titriyor, kötü bir şey olmaması için dikkatli davranıyorlardı. Birbirlerine olan sevgileri o hale vardı ki Leyla da Kays da her ayrılık vaktinden sonra gizli gizli ağlar oldu. Kays kavuşamayacağını sandığı sevgiliyi bulmuş ama hasreti azalacağına daha da artmıştı. Kays sonunda tedbiri elinden bırakıp olur olmaz zamanlarda sevgiden ve sevgiliden bahsetmeye başladı. Önceleri isim vermeden yaptığı güzelliğe dair metiyelerin kime olduğu anlaşılmadıysa da bunları Leyla için söylediği çok geçmeden ortaya çıkıverdi. Talebelerin aslında gizliden gizliye bildikleri ama dile getirmekten çekindikleri sır ifşa olmuştu. Kızların ve erkeklerin bazılarında gizli bir hayranlıkla beraber büyük bir kıskançlık ve husumet baş gösterdi. Bu yüzden Kays ve Leyla ile alay etmeye, kinayeli konuşmaya başladılar. Ne Kays ne de Leyla bunları anlayacak bir haldeydi. Bazıları da Leyla ile Kays'ın sevgisinden hoşnut olup onlardan iyilikle bahsettiler. Sözlerin ardı arkası kesilmedi ve Leyla ile Kays'ın aşkları her yerde konuşulur oldu. Bu anlatılanlara olmadık şeyler de eklene eklene iş çığırından çıktı. Leyla ile Kays iyice dillere düştü. Dedikodular Leyla'nın annesinin kulağına kadar gitti ve Leyla'nın annesi bir akşam mektepten döndüklerinde Nebiye'yi huzuruna çağırdı. Leyla'nın annesi Nebiye'ye sanki meseleden haberdar değilmiş gibi Leyla'nın mektepte neler yaptığını sordu. Nebiye iliklerine kadar ürperdi. Ne diyecekti şimdi hanımına? Kays'ın yüzü, bakışları geldi gözlerinin önüne. Leyla ile birbirlerini gördüklerinde yaşadıkları sevinci hatırladı sonra. Kendi sevgisinin karşılık bulamaması da kurcalıyordu aklını. Yutkundu. Hanımına orta yollu bir cevap vermeyi tercih ederek kızlarla birlikte dersler yaptığını, oyunlar oynadığını söyledi. Hanımı ders harici nelerle uğraştığını sorarak sürdürdü ısrarını. Nebiye'nin Leyla'ya verdiği söz geldi hatırına birden. Sırrını saklayacaktı Leyla'nın. Nebiye Leyla'yı savundu. Leyla'nın annesinin açıktan açığa soramaması Nebiye'nin işini kolaylaştırdı. Leyla'nın mektepten çok da hoşlanmadığını fakat buna rağmen derslerini de ihmal etmediğini söyleyerek hanımının kuşkularını yatıştırdığını sandı. Leyla'nın annesinin bakışları ufaldı ve Nebiye'ye odadan çıkmasını söyledi. Huzurdan dışarı çıkınca içinde bir şey koptu Nebiye'nin. Eyvah, bu böyle kalmayacak. Duyuldu bir kere. Ayıracaklar ne yazık ki, dedi ve Leyla ile Kays için üzüldü. Leyla'yı bir kuytuya çekip olanı biteni anlattı Nebiye. Özellikle birkaç gün annesine karşı hiçbir şey yokmuş gibi davranmasını, asla heyecanlanmamasını, tabii görünmeye çalışmasını tavsiye etti Leyla'ya. Kaysa da bir yolunu bulup duyurmanın lüzumunu hatırlattı. Leyla bundan sonra annesi tarafından göz hapsinin alınacağını kestirdi ve o gece annesi bir şey söyleyecek diye içi içini yedi. Annesi Leyla'yı bir şey hissettirmemeye çalıştıysa da Leyla annesinin kendisini hiç alışık olmadığı bir yüzle karşıladığını fark etti. Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Ne yapması gerektiği hususunda uzun uzun düşündü. Ertesi sabah da halsizliğini bahane edip mektebe gitmek istemediğini söyledi. Böyle davranmakla tehlikeyi atlatacağını zannediyordu. Ama işler hiç de öyle gitmedi. Leyla'nın annesi bu meseleyi tahkik için kendince bir yol seçmiş ve iki ahbabını bu işle görevlendirmişti. Birkaç güne kadar öğrenecekti olan biten her şeyi. Bu dedikoduların aslının olup olmadığını. Kays, Leyla'nın mektebe gelmediğini görünce mektepten ayrılıp Leyla'nın yurdunun yakınına kadar geldi. Çevresinde dolandı durdu kahırlanarak. Fakat çaresizce tekrar dönmek mecburiyetinde kaldı. Ertesi gün Leyla'nın yüzünde gördüğü mana hiç hoşuna gitmedi Kays'ın. Leyla kendisini hüzünle süzüyor, bakışlarını kaçırıp düşüncelere dalıyor, iç geçiriyordu. Leyla'nın bu haline Kays'ın yüreği yandı. Kötü bir şey olduğunu sezdi. Leyla sanki veda ediyormuş gibi bakıyordu kendisine. Sanki son kez bakıyordu öyle derin derin. Ve acısını hissettirmemeye çalışıyordu Kays'a. Kays, Leyla'nın gül yaprağı dudaklarının titrediğini, gözlerinin buğulandığını görüyor, sessiz sakin oturuşundan faciayı hissediyordu. İşaretle ne olduğunu sormaya çalıştıysa da Leyla, bakışlarını devirip başını iki yana sallamakla cevaplayabildi ancak. Etrafındakiler de fark ettirmeden baktıkları iki sevgilinin hüzünlendiklerini görmüş, merakla düşmüşlerdi. Nebiye'nin de yüzünden düşen bin parçaydı. Ondan sonraki iki gün daha da arttı Leyla'nın kederli hali. Zira annesinin kendisini kuşkulandıran bakışlarını hiç tekin bulmuyordu. Annesi bir şey söylemiyor. Fakat bakışlarıyla sürekli kızını yokluyordu. Leyla da bu bakışlar karşısında yüreği küt küt atarak tabii görünmeye çalışıyor ama alttan alta annesinin bir şeylere hazırlandığını hissedebiliyordu. Daha şimdiden Kays'tan ayrı kalacağını anlamıştı. O yüzden son fırsatları iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyordu. Fakat Kays'ın okul çıkışı kendilerini takip etmemesi gerektiğini bakışlarıyla anlatmış, daha sonra anlamına bir el işaretiyle yetinmişti. Kays üzüntüyle kararan Leyla'nın yüzünde hep o zengin güzelliği görüyor, sanki sevgisi şimdi bir başka şekilde tazeleniyordu. Ve nihayet bir akşam annesi Leyla'yı çağırdı yanına. Önüne oturmasını istedi. Sert bir şekilde konuşacağını zannediyordu Leyla ama annesinin sesi yumuşacıktı. Ben annenim kızım. Biz anneler evlatlarının hem geçmişleridir hem geleceği. Sizler bizleri geride bırakırsınız fakat bir müddet sonra biz gibi olursunuz. Bu yüzden sözümü iyi dinle. Senin hakkında kulağıma kadar gelen şeyler hiç de kabulleneceğimiz şeyler değil. Amiroğulları yurdunda söylenenler Kays'la senin adını çıkarmıştır ve bu yavaş yavaş buralara kadar yayılmaktadır. Kızım, seni çekemeyenler söyledi desem, bizim yurdumuzda seni çekemeyenler daha fazladır. Daha önce söylemelilerdi derim. Ders için gönderildiğin mektepte söz edilen işleri işlemen bizim onurumuzu zedeler. Her kız vakti erdiğinde nasibine varır. Lakin bu duyduklarım iffetine halel getirir. Olmamışı olur gösterir. Ne şanımıza söz gelsin ne de sana. Güzelliğini, soyluluğunu kem gözler söylenmesine sebep olup berileme. Bundan gayrı mektebi unut. Muradımız vakti gelip istendiğinde seni alnın ve alnımız ak olarak gelin etmektir. Leyla'nın annesi sözünün burasında geniş bir nefes bıraktı. Kızının yüzüne baktı. Leyla kıpkırmızı bir yüzle masumca önüne bakıyordu. Annesi kızına acıdı ama sert bir şekilde sordu. Bu sözlerin aslı var mıdır? Bir de senden duyayım. Leyla annesine kırık bir sesle cevap verdi. Mektebe gitmek isteyip istemediği sorulmadan babası ve kendisi tarafından gönderildiği bahanesine sığındı. Onların hatırını kırmamak, sözünü tutmak için gönderildiği mektepte dersler için elinden geleni yaptığını, hakkında söylenilenlerin ne olduğunu bilmediğini, insanların mutlaka birileri hakkında konuştuğunu, iffet meselesinde ise en az annesi kadar şuurlu olduğunu, annesinin meraklanmaması gerektiğini, eğer mektebe gitmemesini istiyorlarsa buna dünden razı olduğunu söyledi. Ne Kays'ın ismini andı ne sevdalarını inkar etti. Haklarında neler konuşulduğunu da gerçekten bilmiyordu. Bu sözlerde gerçeğe uymayan hiçbir şey yoktu. Mektebe göndermemelerine de boyun eğecekti. Zaten ne yapabilirdi ki? Annesi Leyla'nın kıpkırmızı olmuş yüzüne bakarken Leyla'nın gözlerinin yaşardığını gördü ve kızı için söylenen, kendisini de tahkik ettirdikten sonra inandığı sevda hikayesine inanıp inanmamak arasında bocaladı. Kim bilir Leyla'ya aşık olan reisin oğlu çıkarıyordu bütün bunları. Belki de kızının bu işten hiçbir haberi yoktu. Varsa bile artık buna bir son verilmesi gerekiyordu. Eğer delikanlı kızını seviyorsa sünnete ve adetlere uyarak gelip isterdi. O zaman da hayırlısıyla baş göz ederlerdi. Bütün bu dedikoduların kocasının kulağına gitmesi bir felaket olurdu. Leyla mektebe devam ettikçe bu konuşulanlar daha da fazlalaşacaktı. Onun için şimdiden engellenmeliydi bu. Ve bunun da çaresi Leyla'yı mektepten almaktı. Leyla annesinin yanında yüzü ve kalbi alev alev yanarak ayrıldı ve kendini Nebiye'nin yanına zor attı. Odaya girince Nebiye derhal ayağa kalktı. Leyla odaya girer girmez hemen yere çöküverdi ve sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Hıçkırıklarını duymamak için tutmaya çalışıyor fakat buna engel olamıyordu. Nebiye sessizce gelip Leyla'nın başını dizine aldı ve eli Leyla'nın saçlarına dolaşırken o da gözyaşlarına boğuldu. Bir müddet sonra Leyla başını Nebiye'nin dizinden kaldırıp gözlerini silerek konuştu. Nebiye, içim daralıyor. Gökler kapanıyor üstüme sanki Nebiye. Derin sularda boğuluyorum. İçimde kök salan dağlar şimdi gümbür gümbür yıkılıyor. Yıldızlar parçalanıp dökülüyor üzerime Nebiye. Her biri bir kor parçası olarak yüreğimi yakıyor. Hani küçüklüğünde sayfiyedeyken vurulan bir ceylan anlatmıştın ya Nebiye. Şimdi de öyleymişti. Mektepten aldılar beni. Yaralıyım Nebiye. Nebiye suskun, Nebiye her şeyi biliyor. O kadar biliyor ki Leyla'nın annesinin kendisini de birkaç gün sonra Leyla'dan ayıracağını da biliyor. Ayrılan sadece Kays ile Leyla değildir. Kahrolanlardan biri de Nebiye'dir. Onlar böyle ağlaşıp dururken birden açılan odaların kapısında Leyla'nın annesi belirince Nebiye hemen ayağa kalktı. Leyla'nın annesi ikisini de ağlamış halde görünce Leyla'ya niye ağladıklarını sordu. Fakat cevap Nebiye'den geldi. Leyla sizi üzdüğüne içlendi de efendim. Leyla'nın annesi sert nazarlarla baktı Nebiye'ye. Nebiye göz ucuyla şöyle bir baktı hanımına. Başını daha da eğdi. Leyla'nın annesi aynı sertliği sürdürdü. Leyla'yı üzen seni de üzmüşe benzer. Leyla'nın annesi uzun elbisesinin eteklerini kızgınlığını belli eder bir şekilde toplayıp terk etti odayı. Kays Leyla'nın mektebe gelmediği ilk gün mektep çıkışına kadar içindeki umut ve sabırsızlıkla bekledi sadece. O gece günlerden beri ihmal ettiği Ebu Nuaym'ın dükkanına uğradı. Fakat Ebu Nuaym'ı bulamadı. Ertesi gün ise tahammülsüzlüğü arttı ve kötü kötüyü düşünmeye başladı. Ne olup bittiğini bilememek karamsarlığını artırıyor. Leyla'nın başına kötü bir şey gelmiş olabileceği fikri yakıyordu yüreğini. Leyla'dan bir haber almanın imkanı da olmadığından can sıkıntısı had safhaya vardı. Leyla'lıların yurdunun yakınına gitti. Ama mahallelere kadar sokulmaya bir türlü cesaret edemedi. Geriye döndüğünde Ebu Nuaym'ın dükkanının yolunu tuttu. Ebu Nuaym onu görünce Kays'a bir şeyler olduğunu anladı. Ve bir ayrılık şarkısı okumaya başladı. Kays şarkıyı gittikçe kederlenen bir yüzle dinledi. Şarkısını bitiren Ebu Nuaym, Kays'a halini hatırını sordu usulünce. Kays, acı dolu bakışlarla Ebu Nuaym'ı süzdü. İki gündür gelmiyor, diyebildi. Ebu Nuaym kaşlarını yukarı kaldırarak bir süre düşündü. Hiçbir haber de gelmedi herhalde, dedi. Kays fısıltıyla, evet, karşılığını verdi. Ebu Nuaym elinde tuttuğu ağaç parçasıyla ölçü alıyordu. Belki hastalanmıştır, iyileşince gelir. Biraz sabret diye öğütledi Kays'ı ve ağır ağır süren bir şarkıya başladı. Kays o gece uyku nedir bilmedi. Gözleri yanarak sabah alacasında Leyla'yı beklediği kısığa gitti. Leyla'yı görememek bunaltıyordu onu. Saatler ilerliyor ama Leyla görünmüyordu. Geçen her an Kays'ın içine daha da daralttı. Başka bir yoldan mektebe gitmiş olabilir miydi acaba deyip mektebe bakmak için geri döndü. Mektebe girmeden kapının kenarından kızlar tarafına baktı. Yoktu. Leyla yoktu. Deliye döndü Kays. Mektebin dış kapısına çıkıp gölgeliğe oturdu. İçine kadar dalgalıydı. Ne yapabileceğini düşündü bir vakit. Acaba kızlar biliyor muydu Leyla'ya ne olduğunu, niçin gelmediğini? Mektebin ilk dağılma vaktine kadar bekledi. Onu kapıda bitap halde görenler şaşırdı. Erkeklerden birkaçı manalı manalı gülümseyerek birbirlerine Kays'ı gösterdi. Kızlar Kays'ın bu haline acıdılar. Kızların arasından Kays'ın teyze kızı Fatıma, Kays'ı perişan bir halde görünce gelip Kays'a eve gitse iyi olacağını söyledi. Kays, Fatıma'ya biraz konuşmak istediğini söyleyerek 10-15 adım kadar uzaklaşıp durdu. Fatıma kızlara biraz beklemeden işaret ederek Kays'ın yanına gitti. Kays uykusuzluktan kan çanağı dönmüş gözleriyle yalvarır gibi baktı teyze kızına ve Leyla'dan bir haber sordu. Fatma, Kays'a içi burkularak baktı ve artık Leyla'nın mektebe gelmeyeceğini duyduğunu söyledi. Kays acıyla yumdu gözlerini ve ''Doğru mu duyduğum?'' diye sorarken Fatıma'nın kendine çevrili merhamet dolu bakışlarından gözlerini kaçırdı. Fatıma ''Katiyetle'' derken bu işi kendisinin de üzüldüğünü hissettirmeye çalıştı. Kays'ın sormasına fırsat vermeden Leyla'ların yurdundan bir arkadaşından öğrendiğini, bütün bildiklerinin de bu kadar olduğunu söyledi. Kays'ın yumulu gözlerinden onun içinde kopan fırtınaları tahmin etti ve eve gitmesi gerektiğini tekrarladı. Kays'ın başı dönüyordu. Dünya üstüne yıkılmıştı sanki. Şimdi ne yapacağım Allah'ım diyordu. Göğüs kafesinde dalga dalga bir hararet vardı Kays'ın. İçi boşalmış gibi bitkindi. Fatıma bir kez daha eve gidip dinlenmesini hatırlatıp uzaklaştı yanından. Kays'ın gözleri kararıyordu. Derin derin soluklar alıp bıraktı. Olduğu yere çömelip alnının terlerini sildi elinin tersiyle. Leyla'yı görememeye nasıl dayanacaktı? Yıllar sonra bulduğunu yeniden kaybediyordu demek. Ne olmuştu da Leyla mektebe gelmiyordu? Düşüncesinin burasında Leyla ile kendisi hakkında Leyla'nın anne ve babasının ya da yakınlarının bir şeyler duymuş olabileceğini ve Leyla'nın ebeveyninin de Leyla'yı mektepten almış olabileceklerini hesap etmeye başladı. Çökmüş bir binaydı Kays. Kurumuş dere. Çürümüş bir ağaçtı. Kanatları kırık kuş. Gülleri solmuş bahçe. Bütün yolcularını uğurlamış veda kuyusu. Issız bir çöldü Kays. Ciğerlerine dolan hava kahır, bıraktığı soluk zehir. Gözleri boşluğa bakar gibiydi. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Sürekli bunu tekrarlıyordu. Bir hançer yırtıyordu göğsünü boydan boya. Bulgu gibi parılıyordu içini. Müthiş bir azapla yanıyordu. Çaresizliğine. Eli kolu bağlı oluşuna. Leyla'sızlığa. Gündüzler neyle dolar? Geceler neyle? Sabahlar hangi umudu getirir? Akşamlar hangi hayali? Günler onsuz nasıl geçer? Ruhu artık neye kanar? Kays'ı o halde görenler korktular. Sakına sakına geçtiler yanından. Bir şey diyemediler. Fısıltıyla konuştular kendi aralarında. Neden sonra Kays ağır ağır Ebu Nuaym'ın dükkanına doğru ilerlemeye başladı. Damlardan, pencerelerden, bahçelerden meraklı bakışlar takip etti Kays yürüdükçe. Ebu Nuaym kapının önünde Kays'ı görünce gözleri büyüdü. Kays'ı hiç böyle görmemişti şimdiye kadar. İşini bırakıp kalktı. Kays'a destek olmak için koluna girerek oturtmaya çalıştı. Bütün bunları yaparken de ne olduğunu anlamak için Kays'ın yüzüne bakıyordu. Gözlerine muazzam bir elem çökmüştü Kays'ın. Kays'ı pencerenin yanındaki kerevete oturttu. Gidip su getirdi ona. Kays bardağa boş boş baktı. Ebu Nuaym içmesini söyledi. Öylesine aldı Kays. Bir iki yudum içip bardağı uzattı. Ebu Nuaym tam bardağa uzanmışken Kays bardaktaki suyu eline döküp yüzüne çarptı. Başını geriye doğru atıp duvara yasladı ve konuşmaya başladı. Ey ruhum dili, ey gömüldüğü sükutta kelimesiz, hecesiz konuşup dertleri anlayan dost. Beni bağışla büyüğümsün, doluyum. Doluyum ve konuşmazsam boğulacağım. Kays'ın sözünün burasında Ebu Nuaym elindeki işe ara verdi ve başını hafifçe Kays'a çevirip konuşunca da dolacaksın dedi. Kays kısık gözlerle baktı mahzun mahzun. Ebu Nuaym devam etti der gibi bir işaret yaptı. İnsan şuuru ne zaman tam uyanır hayata bilmem ama ben bildim bileli yurdumuzdayken de seferdeyken de hanemizin odalarında dolaşırken ya da bahçemde kadınlar günlük işlerini gördükleri sırada ben de oralarda bir şeylerle uğraşıyorken akranlarımın oyunlarını uzaktan seyrederken veya yemek sofrasında işlerine dalmış meslek erbaplarına bakarken de medresede alimler konuşurken de her yerde ve her zaman en çok da kervanlarda yurdumdan uzaklaştığım uzun çöl gecelerinde içimde hep bir yarımlık, hep bir eksiklik duyardım. Ta ki babam beni çobanlık için yaylağımıza gönderdiğinde onu gördüğüm zamana kadar duydum bu eksikliği. Onu bir gölcük kıyısında gördüm ilk kez ve çarpıldım. Benden ona, ondan bana bir şeyler geçti, bir şeyler aktı. Bu birbirimize geçen şey sanki bende olup da onda olmayan ve aynı zamanda onda olup da bende olmayan müşterek bir şeydi. İkimiz de birbirimize verdik bu kendimizde olmayan şeyi. Saf, berrak, o kadar ulvi bir şeydi ki bu Ebu Nuaym, tarif edemiyorum. Ebu Nuaym gözlerini bir keyif parıltısıyla yanarak daldı kaldı ve Kays'ın sözünü kesmek ister gibi elini kaldırdı ama Kays görmedi. Fakat Ebu Nuaym'ın sözlerini duydu. Tarifi var mı ki? Kays başını anladım dercesine saldı Ebu Nuaym'a. Derin bir soluk bırakarak sürdürdü konuşmasını. Yıllar sonra şimdi daha iyi anlıyorum. O kısacık anda biricikliğimi ve onun da biricikliğini anlamıştım. Henüz küçüktüm, henüz çocuktum ama böyleydi bu. Bunu hissetmiştim ancak kelimelerim yoktu. O benim eksikliğimi gideren bir şeydi. Ey ruhun dili. Oradan ayrılışım ölüm gibiydi. Ve beni yeniden o eksikliğin, o hiçbir lahza duymadan edemediğim eksikliğe attı. Ne uzun, ne amansız bir şeydi o bir bilsen. Ebu Nuaym kendi kendine küçük bir gülüş bıraktı. Bir bilsen, diyen Kays'a bunu gayet iyi bildiğini söylemek geçti içinden ama gereksiz görüp sustu. Kays konuşuyordu. Görmeden, işitmeden, bilmeden ama hiç bilmeden, lakin sadece ruhumda hissettiğim bu eksikliği bulmuş fakat sonra yine kaybetmiştim. Eskisinden misilsiz derecede büyüdü bu eksiklik. Görmeden katlanılabilir olan şey, gördükten sonra katlanmaya güç bırakmıyor insanda. Senin şarkılarına sığınıyordum. Onlarla bir nebze ferahlıyordum. Sonra yeniden buldum onu. Hem de eskisinden daha güzel, daha alımlı. Onu yıllar sonra mektepte ilk görüşümde, o havuzun başındaki ilk karşılaşmamızda zaman kadar eski bir şey gördüm gözlerinde, ey ruhun dili. Şimdi hatırlıyorum da kendisine selam olsun. Hazreti Adem ile Havva annemizin Cebel-i Rahme'deki buluşmaları geçmişti hatırımdan kopuk kopuk. Ey Ebu Nuaym, ey sevgili büyüğüm, ey aradaki yaş farkını koruyup yine de dost olabilen sen. O an yaratılış sırrını anladım, tamamlandım. Birbirimize bakarken erkek olduğumu, onun da dişi olduğunu anladım. Bunu onun da anladığını anladım. İnan bana, öyle maddi bir şey değildi bu, başka bir şeydi. Ten ve bedenle ilgili değil, ruhi bir şey. İçimdeki boşluğu dolduran, beni ve onu kendisine ait kılan kutsal bir şey. Ne garip. Şimdi kelimelerim var ama yine de anlatamıyorum. Onu görünce kanatlanıyordum. Hafifliyor, sanki yokluğa karışıyordum. Kays'ın sesi zihninden geçenleri toparlayabilmek için kırılıyor. Yüzü buna uyarak gerilip gevşiyor fakat bir türlü tam istediği manayı yakalayamamanın çaresizliğiyle asılıyordu. Boşluğumu dolduruyordu ama şimdi o yok. İçimde onulmaz bir boşluk var ve bu onun boşluğu. Onun boşluğu ve işin kötüsü gittikçe büyüyor. O büyüyor ve ben bunu nasıl dolduracağımı bilemiyorum. Yol göster, işaret ver. Ebu Nuaym gözleri elindeki işte. Kays'ın anlattıklarını düşündü durdu ama söyleyecek bir şey bulamadı. Kays da sustu. Sonra Ebu Nuaym umutsuz bir sesle mırıldandı. Yokluğuna alışmaya çalış. Tıpkı eskisi gibi. Kays, bu söylediğin olmayacak bir şey der gibi başını sallıyordu iki yana doğru. Eskisi gibi olamaz artık. O zaman nerede olduğunu bilmiyordum. Buna rağmen arıyordum. Şimdi öyle değil. O zamanki engel belki imkansızlıktı. Ama şimdi? Ebu Nuaym bu söz üzerine manalı manalı gülümsedi ve Kays'a. Engeller hiç bitmez dedi. Kays saatlerce Ebu Nuaym'ın yanında kaldı. Akşama doğru ayrıldı dükkandan ve bitkin bir halde evine gitti. Annesi oğlunun yorgun argın ve üstelik son derece üzgün olduğunu görünce eli ayağı dolaştı birbirine. Kays'ı sımsıkı bağrına bastı. Kays annesine sarılıp iç çeke çeke ağladı. Hiç konuşmadı. Annesi de o ağladıkça ağladı ve sonunda Kays uykuya yenik düştü. Annesi usulcacık terk etti odasını. Geceleyin Reis'e yaşananları bir bir anlattı Kays'ın annesi. Kays'ın dayanılmaz halini söyledi. Ne yapabileceklerini sordu. Reis şimdilik beklemekten yanaydı. Kays'ın iyileşeceğini umuyordu. Kays gecenin bir yarısında uyandı ve derdini tazelenmiş buldu. Bahçeye çıktı, göğe baktı. Leyla'yı düşündü uzun uzun. Mümkünü yoktu. Böyle olamayacaktı. Bahçeden çıktı, sokakları dolaştı. Mescidin avlusuna gitti. Ellerini açıp Allah'a, Leyla'ya kavuşmak için duada bulundu. Leyla'yı göremeyeceğini düşündükçe iyice fenalaştı. Leyla'yı görmeye bir yol bulmalıydı. Leyla'nın yurduna gitse bile onu nasıl görecekti ki? Leyla onun geldiğini nereden bilecekti ki? İşte yine başlamıştı her biri bir azap kuyusu olan günler. Düşündükçe yüreği daraldı ve nereye gittiğini bilmeden yürümeye başladı. Saatlerin nasıl geçtiğini bilmedi. Onu bir köşede gözleri sabit nazarlarla bir noktaya takılı bir halde gördü sabah namazına gidenler. Kays'ın birçok garip halini görmüşlerdi. Ama bu neyin nesiydi şimdi? Koskoca reisin oğlu evleri yerine geceyi sokakta mı geçirmişti? Bunları konuşanlar daha sonra aralarına katılanlardan edindikleri bilgilerle Kays'ın sevdalandığını ve bu yüzden böyle davrandığını öğrendiler. Daha sonraki günlerde de benzer şeylere şahit oldu ahali. Kays dalgın dalgın sokaklarda dolaşıyor, bazı zaman uygun gördüğü bir köşede büzülüp saatlerce yere bakıp öylece oturuyordu. Zayıflamış, göz çukurları ve elmacık kemikleri iyice belirgin hale gelmişti. Baba ve annesi bundan vazgeçmesini söylüyordu ama o bildiği yoldan gidiyordu. Ne kimseye bir şey söylüyor ne de soruları cevaplandırıyordu. Kimseye de bir zararı yoktu. Fakat halk onun bu halinden huzursuzluk duymaya başlamıştı. Akranlarından bazıları zaman zaman yanından geçerek onu görmeye çalışıyor, kendi aralarında konuşarak ustaca hazırlanmış alaylarını duyuruyorlardı Kays'a. Kays bunları ya duymazdan geliyor ya da hiç aldırmıyordu. Zamanla bu alaylardan bile sırf Leyla'yı ve aşkını hatırlattığı için memnun olmaya başladı. Onların bu alayları karşısında güler yüz takınarak onların bu alaylarını daha fazla sürdürmelerine yardımcı oldu. İşte bu güler yüz akranlarının Kays'ın artık iyice çıldırdığının delili olarak anlaşıldı. Her yerde Kays'ın delirdiğini söylemeye başladılar. Büyüklerine kadar taşıdılar bu delik meselesini ve Kays'ın aklını kaçırdığına inandırdılar herkesi. Kays hiç aldırış etmeden içinde birikmeyi sürdürdü. Halk sonunda Numan'a gönderdikleri heyetle Kays'a göz kulak olunmasını istemişlerdi. Numan da uygun bir dille reise aktarmıştı durumu. Reis birkaç defa adamlarını gönderip eve getirtmişti Kays'ı. Reis oğluna bu hallerin ona hiç yakışmadığını, sokak sokak dolaşmanın, bir köşede oturmanın insanları tedirgin ettiğini söyledi. Yarın öbür gün kabilenin başına geçeceğini ve halkını temsil edeceğini, bu yüzden de hem kendisinin hem de anne ve babasının onurunu düşünmesini hatırlattı. Hakkında anlatılanların da hiç hoşuna gitmediğini, annesinin de bu işe çok üzüldüğünü söyledi. Kendisini toparlamasını istedi Kays'tan. Kays bütün bu sözleri çok dikkatli dinledi. Anladı ki burada kendisine rahat yüz yoktur. Halk sürekli kendisinden bahsederek dedikodu çoğaltmaktadır ve bu böylece devam edecektir. Oysa Kays bu işlerin böyle olmasını istememektedir. Uysallıkla salladı başını Kays. Gereğini yapacaktı. Ertesi gün kimseler göremedi Kays'ı. Annesi babası da göremedi. Meraklanıp aradılar ama yoktu. Ebu Naim'a da sordular. O da görmediğini söyledi. Kays'ı arayanlar akşam çökmek üzereyken evlerin seyrekleştiği kenar mahallenin en son evindeki ihtiyar bir kadından Kays hakkında bir haber aldılar. İşrak vakti çöl tarafındaydı. Seher yeriyle elbiselerini kara bir bayrak gibi dalgalana dalgalana henüz doğmuş güneşin içine doğru yürüyen bir gölge gördüm. Sanki cinlenmiş gibiydi. Eğer oysa aradığınız çöle bakın. Dediği gibiydi. Mesafelerce ötede bu grup vakti serin karanlıklarda bir ruh sızlıyordu. 5. ayrımın sonu, sayfa 85.